Yeni Gün.
Bayramlar, başkent Ankara'dan hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Hakan Gülercan, Eda Katanoğlu ve Yasemin Pamukçu bugün sizler için bir araya geldiler ve yeni bir günü, bayramın ikinci gününü sizlerin ayağına getirecekler. Kimi zaman haberlerimiz olacak ama bugün biraz da müzik dinleyeceğiz sizlerle ve sonra da konuklarımızla sohbet edeceğiz. sevgili dinleyenlerimiz, 25 Mayıs 2020 Pazartesi gösteriyor takvim sayfaları. Bizler sizin için bir aradayız. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralarından bize ulaşmanız mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu artık biliyorsunuz kendi sayfasında www.türkiyeninsesiradyosu.com adresinden de radyonuzu dinleyebilirsiniz. Ve bir de e-posta adresimiz var. tsryenigun@trt.net.tr. Facebook'ta ise yenigun.tsr ve Twitter'da tsryenigun adreslerindeyiz. Evet, bugün bayram, hava da çok güzel. Evet, bir serinlik vardı ama yavaş yavaş yerine herhalde yine ılık günlere bırakacak veya sıcak günlere bırakacak demek daha doğru olacaktır. Bugün bayram olduğu için elimizde şöyle dokunarak okuyacağımız gazetelerimiz olmadığını, eğer şu anda bizi dinleyen konuklarımız olacaktır. Ben çünkü aralardan gazetelerden de sorular buluyordum kendilerine. Ben ancak internet üzerinden gazetelerin manşetlerini sizlere aktarabileceğim bugün. O yüzden eğer sürçülisan ederse, kusurumuz olursa lütfen şimdiden affolsun. Aralarda yine müzik dinleyeceğiz ve tabii ki Nagihan Akbulut Varol, TV24 parlamento muhabiri, eğer uygun olursa kendisiyle konuşmak istiyoruz. Ve sonrasında da Erdinç hocamıza günaydın diyeceğiz. Profesör Doktor Erdinç Yazıcı her pazartesi sağ olsun sesli ve görüşleriyle bizim yanı başımızda oluyorlar ve hemen az sonra da zaten gazete manşetlerinden sonra da Rasim Kılıç TRT muhabiri Ankara gündemini aktaracak. O sessiz ıssız Ankara'da, evet, sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz. Bugün üçüncü günündeyiz sokağa çıkma yasağının. Gayet sakin, her yer öyle zaten. Dün ama 65 yaş üstü dışarıdaydı. Onların günüydü dün ve çok da isabet oldu belki bayramın birinci günü için. Bugün sessizlik hakim tüm şehirlerde ve gün içinde de zaten haberlerde takip edeceksinizdir. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Dünyada bir ilk, hem yüzer hem de uç noktada, işte o nükleer santral diyor. Dünyanın en kuzeyine konumlandırılan türünün tek örneği yüzer nükleer santral, Rusya'nın uzak doğu bölgesinde hizmete girdi. Türünün tek örneği olan yüzer nükleer santral, Akademik Lomonosov, Rusya'nın uzak doğu bölgesinde bulunan Pevenk, Çukota'da devreye alındı. Evet, gerçekten çok önemli bir gelişme bu. Ruslar pek çok konuda teknolojiyle aralarını çok iyi tutuyorlar ve pek çok hizmetten de dünya kentleri tabii ki öncelikle faydalanıyor ama biz de onlar sayesinde pek çok şeyi görmüş oluyoruz. Evet, şimdi ABD'den flash bir karar var. O bakalım neymiş? Trump'ın fotoğrafını görüyoruz. Şöyle bize tanımlamam gerekirse, ABD yönetimi yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınının Latin Amerika'daki merkez üssü haline gelen Brezilya'dan ülkeye girişlerin durdurulduğunu açıkladı. Evet, demek ki artık Brezilya'dan Amerika'ya geçiş durmuş. Beyaz Saray Sözcüsü Kylek McEnery, Brezilya'dan ABD'ye girişlerin askıya alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yapmış ve bu açıklamayı da bütün dünya artık biliyor. Ve bir başka haber, alkollü sürücü bütün cezaları yedi, polise direndi, benim arabam var, onun da gideceğim demiş. Şimdi tabii bayram sonrasında bu tür vakalar oluyor. Belki az sonra sırası gelir. Ankara'da da böyle bir olumsuzluk yaşandı. Bu da Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde. Daha öncesinde 2025 yılına kadar ehliyetine el konulan ve sokağa çıkma kısıtlamasında izni olmadan alkollü olarak dışarıya çıkarak araç kullanarak kazaya karışan sürücüye 10.000 TL'nin üzerinde ceza yazıldı. Kaza sonrasında ise polisle ayakta durmakta güçlük çeken, İlginç diyaloglar, ayakta durmakta güçlük çeken sürücü herhalde. İlginç diyaloglar dikkatten kaçmadı diyor. Ve artık o halde neler söylemiş olabileceğini sizler de az buçuk kestirebiliyorsunuzdur. Kontrollü olmak şart. Ve bir başka haberimiz, bayramlaşmak için gitmişlerdi. Akrabalarının cesedini buldular diyor. Bu korkunç bir haber. Kayseri'de yalnız yaşayan Alim Batmaz, Ramazan bayramında kendisini ziyaret eden akrabaları tarafından ölü bulunmuş. Acaba sebebi nedir? Belki detaylarda vardır ama ben size sadece şöyle kabaca başlıkları aktaracağım. Şimdi Ankara'daki habere geliyoruz. Başkent'te İstanbul yolu çiftlik kavşağındaki uygulama noktasını hızla giren aracın çarptığı 5'i polis, 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre AG yönetimindeki 06DV3291 plakalı araç İstanbul yolu çiftlik kavşağında oluşturulan uygulama noktasına hızla girerek araçlara ve görevli polislere çarptı. Kazada uygulama yapan 5 polise kontrol için bekleyen 2 vatandaş yaralandı. Bazı araçlarda da hasar oluştu diyor ve yine internet ortamında bu felaket görüntüler yer alıyor. Geçmiş olsun. Ya herkes görevini yapıyor, polislerimiz de görevini yapıyor ama bu tür olumsuzlukların olması hele ki bayram gibi özel bir günümüzde gerçekten çok can sıkıcı. Ve Ankara'daki sağlık çalışanları Yunus Emre'nin "Gel gör beni aşk neyledi ilahisini seslendirdi" demişler. Bu Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün Instagram hesabından "Sağlık için çal" etiketiyle yayınlanan video, hastalarının sağlığı için bilgi birikimleri ve bedeni güçlerinin ötesinde aşkla çalışan fedakar sağlık personelimiz aynı aşkla söyledi sözleriyle paylaşılmış bu haberde. Evet, bu sıralar koronavirüsle mücadelemizde doktorlarımız olsun, hemşirelerimiz olsun, hasta bakıcılarımız olsun, her birine gerçekten çok büyük kocaman minnetlerimizi sunuyoruz. Evet, Ankara Şehir Hastanesi'nde çalışan doktorlarımız var görüntüde. Belki buna da ulaşmak isterseniz Hürriyet'in internet sayfasında görebileceksiniz. Ve bir başka haberse, şöylece bakıyorum, açıyorum. Akıncı TİHA'nın geliştirme aşamasının görüntülendiği Akıncı belgeseli Baykar Technologies'in YouTube kanalında yayınlandı. Türkiye'nin taarruz sınıfındaki ilk insansız hava aracı olan Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı'nın geliştirme aşamaları Akıncı adı verilen belgeselle ilk kez gözler önüne serildi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar belgeselin yayımlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sevgili dinleyenlerimiz, şöylesine gazetedeki, Hürriyet gazetesindeki birkaç başlığı size aktardık. Sonrasında devam edeceğiz bunlara. Ancak öncelikle TRT muhabirimiz Rasim Kılıç'la bir bayramlaşalım. Günaydın.
Günaydın, iyi bayramlar.
İyi
kolay
bayramlar,
gelsin.
İyi bayramlar.
Teşekkür ederiz.
Hadi bakalım. Ben hep Ankara gündemi diyorum ama bugün gündem var mı Ankara'da?
Tabii ki var. Aslında bugün alışık olmadığımız bir gündem maddesi var. Daha doğrusu şekli itibariyle alışık olmadığımız bir gündem maddesi var. Her bayramın ikinci günde siyasi partiler parti binalarına, parti genel merkezlerine giderek bayramlaşır. Ama bu kez video konferans yöntemiyle bayramlaşacak siyasi partiler. Kısıtlamanın üçüncü günü, Ramazan bayramının ikinci günündeyiz ve Ankara'da bugün video konferans yöntemiyle siyasi partiler bayramlaşacak. O programı hemen sizlerle paylaşalım. AK Parti'deki bayramlaşma heyeti Jülide Sarıeroğlu, Ayşegül Eren Özdemir ve Osman Ağzıkara'dan oluşacak. İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşacak AK Parti üyeleri saat 9.30'da. Sonrasında 9.55'te Milliyetçi Hareket Partisi, 10.20'de Hüdapar, sonrasında Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İyi Parti, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi üyeleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaşacak AK Parti heyeti. CHP heyetinde de Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu başkanlık yapacak heyete. Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut da Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yaprak Çolak'tan oluşacak heyet. Sırasıyla AK Parti, DSP, Vatan Partisi, HDP, İyi Parti, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, MHP ve Gelecek Partisi heyetleriyle bayramlaşacak. MHP'de de bayramlaşma programı saat 9'da başlayacak. İlk olarak DSP ile bayramlaşacak MHP heyeti. MHP heyetinde de Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ve MYK üyesi Merve Menekşe bulunuyor. 9'da DSP ile, sonrasında AK Parti ile, sırasıyla da Büyük Birlik Partisi, Anavatan Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve CHP ile bayramlaşacak. Normalde sıradan Ancak yöntem olarak farklı bir bayramlaşma olacak başkentte, siyasette. Tabii ki çalışan, mesailerini sürdüren kesimde devam ediyor. Bu anlamda TRT Haber ekiplerinin de gün boyu sokakta onlarla yapacağı röportajlar ve yayınlar da olacak. Uzman görüşleri büyük ölçüde yer tutacak. Yine koronavirüs sürecinde olduğu gibi. Özellikle uzmanlar bayram sonrasına dikkat çekiyor. Geçmiş bayramınız mübarek olsun şeklindeki bayram sonrası görüşmelerin en aza indirilmesi gerektiğini savunuyor diyelim ve söz yeniden size bırakalım.
Teşekkür ederiz Rasim Kılıç.
Aşklarla yoruldu, bir öfke ve bir isyan, bir hırsdır gidiyordu. Yabancıydım kendime, sevgim bedenimde, yalnızlığı örüyordum. Bir hasret acısında, bir an kendimi gördüm. Bakışım bencil gibi, oysa insancıl üzüm. Bir umut çiçek açtı, sanki gözlerimde yarımlara dostça güldüm. Artık bir başka duygular, bir başka dünya. İnsanlar gerçek yolunda, hoşgörüyle mutluluk var yanımda. Artık bir başka rüzgar meltem oldu, yağmur oldu, güneş oldu. Bir hasret acısında bir an kendimi gördüm. Bakışım bencil gibi, oysa insancıl üzüm. Bir umut çiçek açtı, sanki gözlerimde yarınlara dostça güldü.
Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Meteorolojiden 4 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı var sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi sağanak yağışın etkisi altında. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildiriliyor. Evet, bir başka haberimiz ise ABD'de Ramazan Bayramı, ABD'nin New Jersey eyaletinde Ramazan Bayramı coşkuyla kutlandı demiş. ABD New Jersey eyaletinde bulunan Darul İslah Camii'ndeki gönüllü çalışanlar Ramazan Bayramı vesilesiyle cami önünden geçen araçları durdurarak oyuncak, çikolata, pizza ve dondurma gibi ikramlarda bulundu. Cami görüntüleri yoldan geçen Müslümanlarla bayramlaşarak Ramazan Bayramı'nı kutladı diye bir haber var Yeni Şafak gazetesinde. Bu arada Amerika dedik, bir taraftan da Avustralya'dan Güray Ero'a da selamlarımızı yolluyoruz. Çok teşekkür ederiz Güray Bey. Sizin de bayramınızı kutluyoruz hepimiz. Sağ olun, sizden haber almak çok güzel bizim için. Ve bir başka haber bu sefer İtalya'dan. İtalya'da İçişleri Bakanı Lamorgese'den gençlere uyarı var. Her şeyin geçmiş olduğunu düşünmeyin diyor. İtalya İçişleri Bakanı yeni tip koronavirüse, yani COVID-19'a karşı tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ilk hafta sonunda dışarıda toplu halde görülen gençleri sorumlu davranmaları, aksi takdirde salgının geri dönebileceği konusunu uyardı. İçişleri Bakanı elbette gençler dışarı çıkma konusunda özgür olduklarını, her şeyin geçmiş olduğunu düşünmüş olabilirler ama durum böyle değil ifadelerini kullandı. Evet, bu sadece hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Aynı zamanda bizim için de geçerli bence. Bizim de böyle düşünmemiz gerekiyor. Kontrolü hiçbir zaman elimizden bırakmamamız gerekiyor. Yoksa hani bu ikinci dalga dedikleri olumsuzlukla karşılaşırsak çok kötü olur. Bakalım bir başka haberde neyle buluşuyoruz? Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saati aktarıyor. Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konulduğu, 32 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 156.827 ve can kaybının da 4.340 olduğu açıklandı. Bayram namazı saatlerinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı hutbesi irad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içerisinde farklı ülkelerin liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı. Ayrıca Erdoğan, ABD'li Müslümanlara da bir videoyla bayram mesajı gönderdi. Bayramın ilk günü şehit aileleri yakınlarının kabirlerini ziyaret ettiler. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bayramın ilk gününü dışarıda geçirdiler. Biliyorsunuz onların izin günüydü. Ve sevgili dinleyenlerimiz, ABD'nin Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurduğu haberi yine Yeni Şafak gazetesinde de yer buluyor. ABD yönetimi yeni tip koronavirüs salgınının Latin Amerika'daki merkez üssü haline gelen Brezilya'dan ülkeye girişlerin durdurulduğunu açıkladı. Seyahat kısıtlamasından ABD vatandaşları etkilenmeyecek ve iki ülke arasındaki ticaret de yine devam edecek. Bir başka haberimize bakıyoruz. Evet, belki şaşırabilirsiniz ama Karadeniz'de kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağdı. Yüksek kesimler beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Trabzon'da Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı'nda sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle kar başladı. Yağışla birlikte Zigana Dağı beyaza büründü. Sürücüler Mayıs ayında yağan karı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Rize'nin İkizdere ilçesinin 2640 metre yüksekteki Ovit Yaylası'nda da dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Anzer Yaylası da yağan karla beyaza büründü. Yaylaya çıkanlar sabah karlı bir manzaraya uyandılar. Trabzon'un Hayrat ilçesi Sarmaşık mahallesinde de yağan karla beyaza büründü mahalle. Ve mahallede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı ve bazen de 20 santimetreyi aştığı yerlerde olduğunu söylüyor Yeni Şafak gazetesi. Evet, bir başka haberimize geçelim bakalım. Şöylece şu haberi okumak istiyorum. Diyor ki 20 gündür vaka görülmüyordu. 4 bina karantinaya alındı. Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk il genelinde alınan sıkı tedbirler sayesinde 20 gündür vaka görülmeyen Elazığ'da il dışından gelen bazı kişilerin koronavirüs testi pozitif çıkmasıyla karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da koronavirüsle mücadele kapsamında her türlü tedbir alınmasıyla kısa sürede önemli başarı elde edildi. Dün 20 gündür yeni vaka görülmeyen kentte Adana ve İstanbul'dan bayram öncesi gelen 2 kişinin COVID-19 testi pozitif çıkmasıyla 2 apartman karantinaya alınmıştı. Bugün ise yine bayram öncesi il dışından gelen 2 farklı kişinin testi pozitif çıktı. İşte hani bir taraftan evet sosyalleşmeye ihtiyacımız var ama işte şehirler arası geçişlerin, seyahatlerin engelinin kaldırılması ile birlikte de bu tür manzaralara da şahit olacağımız belli. Nagihan Hanım günaydın. Alo.
Nagihan günaydın.
Hanım, günaydın. Nagihan Akbulut Varol TV24 parlamento muhabiri. Bugün bizimle birlikte sevgili dinleyenlerimiz. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. İyiyim. İyi bayramlar diliyorum. Hem sizin hem de bizi izleyen, dinleyen herkesin bayramının kutlu, mutlu, umutlu, huzurlu geçmesini diliyorum.
Teşekkür ederiz. Sağolunuz. Evet bugün ikinci günü bayramın ama bir taraftan da sokağa çıkma yasağının da üçüncü günü. Yine bir sakinlik var sokaklarımızda değil mi Nagihan Hanım?
Biz görev başındayız. Hı-hı. Sokaklar gerçekten de sakin. Hı-hı. Zira ben sabah işe giderken gelip görevli arkadaşlar aldı. Oldukça sakin ama dediğim gibi pek çok tüm Türkiye'de bu kurala uyan ve kural gereğince hassasiyet gösteren vatandaşlarımız oldukça yüksek. İnşallah bu günleri böyle atlatacağız. Böyle bir anımız vardı diyeceğiz ki bayramda bile sokağa çıkmadığımız günler yaşadık. Öyle günler geldi geçti diyeceğiz inşallah.
İnşallah hepsi bitecek bir gün. Bir taraftan da bugün herhalde görüşmeler telekonferans yöntemiyle bayramlaşmalar var değil mi Nagihan'ın?
Aslında bu bayram her şeyi hani yukarıdan aşağı A'dan Z'ye farklı bir bayram oldu. Hı hı. Tabii bu da rutin gündemine de ekledi. Zira biz yıllardır bayramın ikinci günü siyasi partilerin birbirleriyle bayram ziyaretlerine tanıt olurdu. Ve bayram ziyaretleri boyunca siyasi partilerin o siyasi gündemin o kavgalı gündemi bir kenara bırakıp birbirleriyle hem sohbet ettikleri hem de hani bayram sohbeti içerisinde yine de ufak tefek siyasi mesajlarını verdiğine tanık olurduk ama bu kez yine bu görüşmeler gerçekleşecek ancak video konferans sistemiyle siyasi partiler birbirlerini ziyaret edecek. Onlar da etkilendi. Biz de tabii bu süreci yine yakından takip edeceğiz.
Evet hani eski günlerde yüz yüze sohbet edip kimi zaman minik mesajlar da verirler dediniz. Ben onun öncesinde şunu düşünmüştüm. Acaba Nagihan Hanım sadece bayram mı olacak sohbetteki konular? Bayramlaşmada yine minik minik mesajlar telekonferans yöntemiyle de olsa verilecek midir sizce diye soracaktım.
Aslında siyaset olur da bayram dinlemez, COVID dinlemez. Ben her zaman söylüyorum. Siyaset kendi gündeminde adım adım ilerler. Nitekim bunda da aynı şeyleri ben de bekliyorum. Zira hemen 2 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Türkiye normalleşiyor. Yeni normalleriyle yoluna devam edecek. Pek çok da önemli siyasi başlıklar tartışmalarda başladı. Siz de fark etmişsinizdir. Evet. Her ne kadar birinci gündem maddesi COVID'le mücadele, alınan önlemler, bu hastalığın yenilmesi noktasında, kontrol altına alınması noktasında hükümetin attığı adımlar, diğer taraftan vatandaşların hassasiyet göstermeleri noktasında maske kullanımı, sosyal mesafe, tüm bunları tartışırken de bir gündemimiz daha var. O da siyaset. Siyaset gündeminin de öncelikli sırası tabii meclise bakmamız gerekiyor. Zira COVID-19'un başladığı ilk günlerde o salgının alevli ya da çok güçlü olduğu dönem içerisinde meclis çalıştığı hatırlarsanız infaz indirimi yasasını çıkarttı. İnfaz indirimi yasası için hem de aralıksız çalıştı hem de bildiğimiz böyle uzun soluklu gece yaralarına kadar hatta gece yaralarını aşan mesailerle çalıştı. Ardından da 45 günlük tatile girmişti. Bu tatil sona eriyor. Artık önümüzdeki dönem içerisinde önemli yasalar var. Dün ben meclis başkanını Sayın Mustafa Şentop'u konuk etmiştim kendi yayınımda. Mustafa Şentop'la da uzun uzun konuşma imkanımız buldu. Öncelikle hemen meclis açılır açılmaz meclisin birinci gündem maddesi çok tartışılıyor. Siyasi etik kuralları tartışılıyor. Milletvekili transferlerine ilişkin tartışmalar var. Diğer taraftan da bu barolara ilişkin düzenlemeler var. AK Parti'nin buna ilişkin de çalışmalar var. Hatırlarsanız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de sıralamıştı. 6 madde sıralamıştı. İşsizlik siyasi etik kanunu diye başlamıştı. Seçim kanunu demişti MHP Genel Başkanı. İşte tüm bu başlıklar, bu konuştuğumuz başlıklar muhtemelen bugünkü o bayram mesajlarına belki yansıyacak. Biz de merak ediyoruz ilk olacak. Nasıl bir şey yaşanacak biz de takip ediyoruz ama ben yansımayacağı düşüncesinde kanaatinde değilim. Dediğim gibi siyaset hiçbir şekilde engel tanımıyor. Kendi gündemini bir şekilde bir ortam bulup tartışıyor. Nitekim bu bayram sohbetlerinde de biz bu siyasi başlıkların tartışıldığına, konuşulduğuna ve mesajlar verildiğine tanık olacağız diye düşünüyorum.
Evet, yine iyi dayandık diye düşünüyorum bir taraftan da Nergen Hanım. Hani tüm basın organları sadece koronavirüs ve uzmanlara ayırdı. Ekranlarını haber programlarında uzun süre siyaset konuşmadık sanki. Değil mi? Hani aralarda minik minik mesajlar olsa da sizin tabirinizle. Yani yine iyi dayandık bu kadar siyasetsiz.
Doğru söylüyorsunuz, yine iyi dayandık. Zira Türkiye'de birinci gündem maddesi siyasettir. Siyaset başlıklarıyla tüm dünyada öyle aslında. Tüm dünya bir mola verdi. Biz de kendi normal hayatımıza mola verdik. Biz de bütün alışkanlıklarımızı bıraktık. Yepyeni normallerle evde hayat dedik. Kendimizi keşfettik. Çevremizi keşfettik. Çocuklarımızla ve ailelerimizle birlikte olmayı ve birlikte olmanın verdiği keyfi keşfettik. Sıkıldık mı? Evet, ben her gün çalıştım. İşin gerçeği mesaimi yaptım. Esnek çalışma imkanım da olmadı. Buna rağmen ben de çok sıkıldım. Çünkü dışarı çıktığınızda yani gittiğiniz yer, çalıştığımız yer, meclise gittim ben. Orayı takip ediyorum diye. Ama orası da eski meclis değildi. Yine yani kendi gündemiyle devam etti ama sosyal mesafesi dikkat ettiniz, yaşantınızı değiştirdiniz, tartışmalar hep o yöndeydi. Biz de o konuları konuştuk. Yani arada bir iki kaçamak oldu. Ama yine de salgını çok yakından takip ettik. Biraz rahatladık. Bu rahatlama bize de biraz huzur verdi ama yine de kontrolü bırakmamamız gerekiyor. Zor bir süreç. Bu kısa bir sürede tamamlanmayacak. İkinci dalgası ifade ediliyor. Tabii ikinci dalga derken bu bizi nasıl etkileyecek? Önümüzdeki dönemde bu önlemlerle yaşamayı nasıl sürdüreceğiz? Ekonomi başlı başına bir şekilde duruyor. Ekonomik başlıkların altında olması gerekecek. Hepimiz istiyoruz. Bir tatile görelim, bir deniz görelim. Gidebilecek miyiz, gidemeyeceğiz mi? Tüm bunlarla yoğun bir sürece de devam edeceğiz. Hazır aklıma gelmişken de onu söyleyeyim. 2 Haziran'da parlamento açılacak ama biz meclis başkanını seçeceğiz bu sene. Temmuz'un 12'sinde meclis başkanlığı seçimi gerçekleşecek. Tabii sanırım Haziran'ın ortasından sonra da artık başkanlık seçimi ve sürecine ilişkin tartışmalar da beraberinde gelecek. Doğru. Özellikle bu milletvekili transferlerine ilişkin başlık da çok önemli. AK Parti'nin buna ilişkin bir çalışması var. Gelir mi? Tabii bu tartışmalar önümüzdeki dönem içerisinde biraz daha netleşecek. Dün meclis başkanı bana yayında 1980 öncesini anlattı. Zira 80 öncesinde milletvekili transferlerinin önünde çok sağlam bir fren varmış. Bu frende milletvekilinin düşmesine kadar varan bir süreçmiş. Tabii AK Parti grubunun nasıl bir hazırlık yaptığı kanaatini bilemiyoruz şu anda. Çok ayrıntılar belli değil. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamalarda bu konuyla ilgili bir çalışmanın olduğunun sinyalini verdi. Naci Bostancı'nın da açıklaması var. Bu çalışmamızı getireceğiz diye. Biz de bekliyoruz. Bakalım ipuçları nasıl olacak. Bir önemli çalışma da barolara ilişkin. Baroların seçim sistemine ilişkin yapılan bir değişiklik çalışması vardı. Bu da yine meclis açıldıktan sonra gündeme gelecek ve bizim uzun uzun tartışacağımız başlıklar arasında.
Çok teşekkür ederiz Nagihan Hanım. Size kolaylıklar diliyoruz işinizde de. Hoşçakalınız.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
COVID-19 adıyla bilinen yeni koronavirüs, insanda solunum yolu hastalıklarına yol açan bulaşıcı bir hastalıktır. Kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında değişmektedir. Bu hastalıktan korunmada kişisel hijyen kuralları çok önemlidir. Bütün korunma kurallarına rağmen kendinizde veya yakınlarınızda yüksek ateş, öksürük, halsizlik ve nefes darlığı gibi belirtiler görüyorsanız derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun.
Erdinç Hocam günaydın. Erdinç Yazıcı, akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı şu anda hattımızda. Günaydın hocam.
Merhabalar, günaydın.
Merhaba, nasılsınız?
Teşekkür ederim.
İyi bayramlar.
Bayramdayız.
Evet, iyi bayramlar hocam.
Bütün milletimizin, İslam aleminin, herkesin bayramını yürekten, gönülden öncelikle kutluyorum.
Teşekkür ederiz hocam. Ne yaptınız dün ailenizle? Telekonferans yöntemiyle mi görüştünüz siz?
Telekonferansla, evet, telekonferansla şey oldu, bayram oldu bu bayram.
Onlar dışarı çıkabildiler mi dün?
Çıktılar, biraz dolaştılar, evet.
Aha, güzel. Evleriniz yakın mı hocam?
Yakın sayılır, evet.
Ha, belki size camdan el sallamışlardır diyecektim.
Yok, evet.
Peki Erdinç Hocam, şöyle ben az evvel Hürriyet Gazetesi ve Yeni Şafak, bugün gazetelerimiz maalesef dokunarak okuyamadık. İnternet ortamından ben dinleyicilerimize başlıkları aktarmaya çalıştım, kimi başlıkları. Bizim ama sizinle mesela geçen hafta konuştuğumuz Libya'daki gelişmelerle ilgili herhangi bir şey yoktu. Oradan başlayalım mı? Siz çünkü bu konuyu çok yakından takip ediyorsunuz. Bize isterseniz bugün biraz böyle hikayeyi anlatın. Libya'da ne oluyor diyelim ve geldiğimiz noktayı bize anlatabilir misiniz Erdinç Hocam?
Evet, yani Kaddafi'nin gidişinden sonra Libya'da büyük bir parçalanma yaşandı. Hı hı. Bir iç savaş ve iç savaşın oluşturduğu, bütün iç savaşlarda olduğu gibi büyük bir travma. Hı hı. Toplumsal çöküntü oluştu. Dış güçler devreye girdi. Biliyorsunuz bir NATO müdahalesi söz konusu olmuştu ama etkili olamadı, işi toparlayamadı. Dolayısıyla son olarak işte bol bol sicili ve geçmiş hakkında uzun uzun dünya basınında bilgiler yer alan Hafter, eski bir Kaddafi'ye bağlı asker. Hı hı. Eğitimini Amerika'da, Rusya'da almış askeri eğitimini. Hı hı. Amerikan vatandaşı, CIA ile yakın ilişkileri olduğu söyleniyor. Böyle bir asker, bir meşru, her şeye rağmen ayakta kalmış Trablus'taki hükümete karşı onu yok etmeye dönük bir faaliyete geçti. Ülkenin belli yerlerini toplama askerleriyle işgal etti. Sonra bundan 3-4 ay önce net bir şekilde bazı küresel güçlerin de arkasında olduğunu gördük. Hı hı. Özellikle sahada ağırlıklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Mısır'ın destek verdiği askeri teçhizat, lojistik vesaire destek verdi. Rusya'nın da destek verdiği bir tablo ortaya çıktı. İşte bununla ilgili 2 tane konferans yapıldı biliyorsunuz. Ki özellikle Moskova, Berlin konferanslarında falan son derece şımarık. Bugün yarın Trablus'taki hükümeti yıkacak ve Libya'ya hakim olacak bir havada, psikolojide bir Hafter fotoğrafı söz konusuydu. Trablus başkent büyük taciz altındaydı. Hafter yanlısı milislerin tacizi altındaydı. Şimdi Türkiye bu koşullarda Trablus meşru hükümetiyle bir anlaşma, savunma güvenlik anlaşması, işbirliği anlaşması yaptı. Bir de tabii şeylerin özellikle arada önemli bir köprü kurarak deniz kıtası anlayışıyla ilgili bir anlaşma yaptı. Özellikle Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayan şirketleri, ülkeleri, küresel güçleri ve Yunanistan'ı son derece rahatsız eden. Şimdi bu anlaşma Türkiye'nin açık desteği ve Trablus'un yanında yer alması sahada rejime resmi tanınan hükümetin silahlı güçlerine büyük desteği Türkiye'nin sahadaki dengeyi Trablus lehine, Hafter aleyhine değiştirdi.
Evet.
itibariyle pek çok işgal edilen yer ele alınmış durumda. Yeniden elde edilmiş durumda Trablus hükümeti tarafından. Ve bu dengeleri değiştiren bu hamleler uluslararası şeyi de alandaki psikolojiyi de değiştirmeye başladı. İşte Trablus hükümetine destekler devam etti. Türkiye'nin desteğinin altı çizildi uluslararası alanda yayınlarda, yorumlarda. Şimdi bu an itibariyle Hafter'e taraf güçler, uluslararası bazı merkezler ateşkes ilan etmek istiyorlar. Bu noktada Trablus hükümetini tutmaya gayret ediyorlar. Fakat moral üstünlük ve askeri üstünlük çok büyük çapta Trablus hükümetinin eline geçmiş durumda Türkiye'nin desteğiyle. Diğer tarafta bu kurulan Türkiye-Libya arasında kurulan köprünün sürdürülemeyeceği, Trablus hükümetinin her an düşebileceğine dair şeylerin, bakış açılarının bu zaman zarfı içerisinde bertaraf olmaya başladığını görüyoruz. Çünkü diğer tarafta bununla birlikte düşünülen bu Doğu Akdeniz'deki uluslararası konsorsiyum, petrol ve doğalgaz arayan konsorsiyumun şirketlerin hemen tamamına yakını sahadan bu koronavirüs salgını sebebiyle çekilmeleri adeta Yunanistan'ı ve partnerlerini ciddi olarak Rum kesimini de ciddi olarak açıkta bırakmış durumda. Büyük bir moral çöküntü yaşanıyor bu ülkelerde. Diğer tarafta Doğu Akdeniz'de bu çalışmaları yürüten bazı ülkelerinin de el altından artık Türkiye ile işbirliğine dönük diplomatik ataklar yaptığı görülüyor. Başta İsrail olmak üzere, Mısır ve diğer ülkeler. Yani dolayısıyla Doğu Akdeniz'de şu an itibariyle fiilen var olan güç durumunda Türkiye, çünkü sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu Yunanistan'da ve Rum kesiminde çok büyük rahatsızlık uyandırıyor. İki, bu iklimde de Türkiye ile Libya arasında kurulan bu köprü ve muazzam bağ tahkim edilmiş, güçlendirilmiş oluyor. Bunun tabii ayrıca bunun da sahadaki psikolojiye, yani Libya sahasındaki psikolojiye etkili olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta Trablus hükümetinin hızla işi toparlaması bölgedeki aşiretlerin, sahadaki aşiretlerin bir kısmının Trablus hükümetinin yanına geçmekte olduğunu, dolayısıyla sahadaki şeylerin, denge değişikliklerinin hızla gerçekleştiğini görüyoruz. Geçen hafta hatırlayalım, NATO Genel Sekreteri Trablus hükümetine desteğini ifade etmişti, görüşmeler olmuştu. Yani buna benzer uluslararası çıkışlar söz konusu. Pek çok ülke tabii Avrupa'da dengeye oynuyor. Hangi güç kazanacak, o güçle işbirliğine girecekler. Şimdi sinyallerin Trablus'taki hükümet lehine dönüşüyor olması, Avrupa Birliği bazı ülkelerinin de başta İtalya olmak üzere daha fazla renk vermesine fırsat sağlıyor. Yani bugün itibariyle şöyle toparlayabiliriz. Alınacak daha çok mesafe var Libya'da, fakat Türkiye'nin açık desteğiyle, koyduğu tavırla ve sahadaki verdiği askeri lojistik destekle dengeler değişmiş ve Trablus'taki hükümet meseleyi toparlama yönüne girmiş durumda. Bu Hafter cephesinde moraller bozuk. Mevzi kayıplar, büyük rahatsızlıklar yaratıyor. Desteklenen ülkeler açısından daha keza öyle. Çünkü desteklenen ülkelerin bir kısmı da ekonomik sorunlarla ve bu salgının yarattığı sorunlarla şimdi uğraşıyorlar, uğraşacaklar. Şartlar velhasıl hızlı ve bir şekilde dengeler ve şartlar değişiyor.
Libya'da Amerika'dan bahsettik mi hocam biz? Rusya'dan bahsettik, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Mısır'dan bahsettik, Hafter güçlerini destekleyen. Amerika ne yapıyor bu arada?
Ya bir defa Amerikan iç siyasetiyle ilgili olarak, yani işte yakın zamanda seçim var. Amerika'da ciddi sorunlar söz konusu. Amerika'nın bu tip alanlara çok da fazla ilgilenemediğini, müdahale edemediğine dair genel bir kanı vardı. Ama bu olay, yani bu iki hadise olmadan önce de, geçen yılın başında da, yani aslında bir denge duruşu vardı Amerika'nın. Yani öyle, yani bir defa Birleşik Arap Emirlikleri bu işin arkasında varsa, Hafter operasyonunun, Amerika'nın izni onayıyla vardır. Bunu bir kenara koyalım yani.
Tamam.
Fakat yani diğer tarafta açıktan yani arkasında Pentagon, CIA vesaire olsa bir de yani Başkan Trump'ın açıktan Hafter'e destek vermediğini biliyoruz. Yani daha dengeli bir yerde duruyor Amerika'daki başkanlık. Yani ama son dönemde bir şey, yani son bir ay içerisinde buna dönük yani rejime desteği anlamına gelebilecek çıkışlar da söz konusu oldu. Yani öyle anlaşılıyor ki Amerika'da son noktada, nihai noktada eğer dengeler değişirse Trump hükümetiyle daha yakın bir temasa, ilişkiye geçebilir, geçme ihtimali var. Çünkü diğer taraftan da özellikle Hafter'e Rusların desteği, sahada Rusların etkisi Hafter üzerinden Amerika'yı rahatsız ediyor. Yani Amerikalıların bu işten rahatsız olduğuna dair şeyler var.
Mutlaka.
Bilgiler var. Muhtemelen bu noktada eğer Trablus hükümeti dediğim gibi daha ciddi bir ağırlık koyabilirse sahaya, ki göstergeler o yönde, önümüzdeki birkaç ay içinde dengeler çok daha kuvvetli değişebilir ve özellikle başta Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere daha kuvvetli bir destek alabilir. Yani Rusya muhtemelen küresel güç olarak daha yalnız kalabilir şeyde. Ve Ruslar da zaten çok dengeli ve şeyde oynuyorlar, ikili oynuyorlar dikkat ederseniz.
Kontrollü.
Bir yandan daha da destek veriyorlar. Bir yandan öyle bir destek resmen vermediklerini, Wagner güçleri vesaire üzerinden bir şeylerin olduğunu, intibanı veriyorlar. Fakat sahada ciddi bir Rusya kaynaklı askeri desteğinin olduğunu biliyoruz.
Evet. Erdinç Hocam, çok güzel bir perspektif çizdiniz bize. Çok güzel anlattınız hikayeyi. Kimimiz ucundan, kıyısından, bir yerlerinden kaçırmışsak eğer artık bütününe hakim duruma geldik sayenizde. Şimdi evet, dengelerden bahsediyoruz. İç siyasette de dengeler değişebilir, değil mi hocam? Şimdi az evvel Nagihan Akbulut Varol, TV24 parlamento muhabiri, işte meclis başkanının değişeceğini, sonrasında da Temmuz içerisinde de başka konuları, başkanlıkla ilgili başka konulardan bahsedebileceğimizi söyledi. Siz ne diyorsunuz bu konuda?
Yani beklenebilir, mümkün. Siyasetçiler bununla ilgili bayram demeçlerinde de altını çizdiler. Yani aslında biliyorsunuz Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sisteminin gelişiyle birlikte aslında pek çok, başta siyasi partiler kanunu, seçim kanunu olmak üzere uyum yasalarının çıkarılması gerekiyordu. Uyum yasalarıyla ilgili çalışmalar bir nebze yarım kaldı. Bu zaman içinde bu uygulamalar içerisinde nelerin eksik bırakıldığına dair pratik tecrübeler edindi Türkiye. Yani bütün bunlar dikkate alındığında yasal bazı düzenlemelerin söz konusu olabileceği, bunların meclise gelebileceği beklenebilir. Fakat bundan öte ben yakın zamanda siyasi bir denge değişikliği beklemiyorum. Çünkü bunu neye atfen söylüyorum? Siz altını çizmediniz ama işte bir kısım basında yazanlar, çizenler, yorumcular Türkiye'de bir erken seçim ihtimaline, hükümet cenahının da buna atfen bazı alelacele değişiklikler yapma ihtiyacına gönderme yapıyorlar. Yani ben yakın bir gelecekte bu koşullarda bir erken seçim ihtimalini hiç görmüyorum. Yani belli mahvillerden çıkan haberler bunlar vesaire ama yani velhasıl işi şöyle toparlayayım. Yani Türkiye'de ciddi bir siyasi denge değişikliğini yaratacak bir sebep bugün için söz konusu değil. Zamanında büyük ihtimalle seçimler olacaktır. Fakat başkanlık sistemi, bu cumhurbaşkanlığı sisteminin pratik tecrübesi ve eksik bırakılanlar çerçevesinde yasal düzenlemeler meclise gelecektir. Yine iktidar muhalefet belli tartışmaların içinde olacaklar. Sözcüler, liderler bununla ilgili yorumlar yapacaklar. Çeşitli gerekçeler ortaya koyacaklar. Taraf olacaklar, karşı olacaklar. Siyaset olması gereken doğal aslında ikliminde akıp gidecek.
Çok teşekkür ederiz Profesör Doktor Erdinç Yazıcı. İyi bayramlar hocam. Görüşmek üzere tekrar.
İyi bayramlar diliyorum.
Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle programımızın sonuna geldik. Saatlerimiz 9.55'i göstermek üzere. Hepinize selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Başkent Ankara'dan iyi bayramlar diliyoruz. Birbirimize sarıldığımız nice bayramlarımız olsun inşallah diyoruz. Yarın tekrar aynı saatte yeni günde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.